Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinliğine Yolculuk programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamla birliktesiniz. Bu hafta yine hep birlikte tarihin derinliğine doğru yolculuk yapacağız. Güzel bir yolculuk yapacağız bu güzel Ramazan gününde. Malumunuz fetih, İstanbul'un fethi bizim tarihimizin oldukça önemli bir yerine tekabül ediyor. Bu yıl fethin 566. yılını kutluyoruz. İstanbul'un fethedilmesi kuşkusuz sadece bizim coğrafyamız için değil, bütün İslam coğrafyası için çok önemli sonuçları doğuran bir gelişmeydi. Her yıl fetih kutlanır ama fetih konuşulur, kutlanır. Fakat fethi tekrar tekrar konuşmak, tekrar tekrar gündeme getirmek ve o ruhu bu topraklarda yaşayan herkesin gönlüne nakşetmek adına bu hafta vesile olması niyetiyle inşallah yine fethi konuşmaya çalışacağız. Sevgili hocamla, hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Hayırlı Ramazanlar diliyorum ben de.
Bir mukabele hocam. İstanbul'un fethi Müslüman, Türk herkesin gönlünde, zihninde oldukça önemli yere sahip olan bir gelişme hocam. Biz bu topraklarda çocuklarımızı büyütürken hep Fatih Sultan Mehmet'e örnek vererek büyütürüz.
Evet.
Çünkü bu fethin sadece Türkler için değil, bütün İslam alemi için, İslam coğrafyası için de çok büyük önemi ve anlamı var. Şuradan başlayalım isterseniz. İstanbul eski ismiyle Konstantinopolis pek çok kez kuşatıldı, fethedilmek istendi. Bunları isterseniz konuşarak başlayalım. Fatih'ten önce kimler İstanbul'u fethetmeye gayret etti?
Tabii. Yani şimdi birincisi şunu ifade etmek lazım ki Hazreti Peygamber'in hadisine nail olmak, bu müjdeye nail olmak en büyük saik Müslümanlar için, Türkler için aynı zamanda. Hazreti Peygamber Letuftahannel Konstantiniye ve leniyemel emiru emiruha ve leniyemel ceyş zelkel ceyş. Yani bu müjdesi, Konstantinopol mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır, o asker ne güzel askerdir, o ordu ne güzel ordudur diyerek aslında bütün Müslümanları bu yönde bir teşvik etmiş oluyor. Fakat tarih boyunca İstanbul'un geçirmiş olduğu kuşatmalara baktığımızda sadece Türkler ya da Müslümanlar tarafından da kuşatılmıyor. Birçok girişim geçirdiğini görüyoruz. Türkler ve Müslümanlar özelinde düşünürsek aslında Roma'dan önceki Kızıl Elma gibi düşünmekte fayda var. Ama biz bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak biraz daha mesela Türk ve Müslüman toplumları tarihi bakımından baktığımızda Avarların, yani çok erken tarihte 626 gibi bir tarihte İstanbul'u kuşattıklarını görüyoruz. Daha sonra hepimizin malum olduğu ve İstanbul'un koruyucularından Ebu Eyyub el-Ensari'nin de katıldığı Emeviler döneminde 668 tarihi genellikle verilir bu sefer ve kuşatma için. Emeviler döneminde var, Abbasiler döneminde var, Harun Reşit döneminde var. Ama aynı zamanda Vikinglerin mesela Konstantinopolis'e kuşatmaları olduğunu biliyoruz. Vikingler yaklaşık 150-200 yıl Avrupa'yı kasıp kavuruyorlar. Bunlardan bir tanesinde Konstantinopolis'e kadar geliyorlar. Fakat belki sohbetimizde meselenin askeri teknoloji boyutuna da geleceğiz ama bu dönemlerde özellikle Emeviler ve Vikingler döneminde şunu söyleyebiliriz ki Rum ateşi o zaman önemli bir teknoloji. Yani suda yanan bir ateşten bahsediyorsunuz. Gemileri yakması bakımından önemli. İki şey var. Bir Rum ateşi, bir de surların aslında kalınlığı. Üç aşamalı bir sur yapısının olması. Bu erken dönemdeki kuşatmaları zorlayan ve başarısız kılan önemli sebepler arasında. Osmanlı'ya baktığımızda ise aslında Fatih'ten önce de hatırı sayılır derecede ne diyelim seferler, girişimler yapıldığını görüyoruz. Yani Yıldırım Beyazıt'tan başlamak üzere 1391 tarihinden itibaren Fetret döneminde ve ondan sonra 2. Murat döneminde çeşitli seferlerin, kuşatmaların yapıldığını görüyoruz. Bunların bir kısmı başarılı, bir kısmı ne diyelim o dönemin konjonktürüyle başka düşmanların devreye girmesiyle muhasaranın kaldırıldığı girişimler olmuş. Ama bir kısmında da özellikle mesela Yıldırım Beyazıt'ın ilk kuşatmasını 1391'de talep edilen şeylerin elde edilmesi, mesela ciddi miktarda haraç, vergi ödemesi önemli bir ne diyelim gelir kaynağı bunlar.
Fetih gerçekleşmemiş ama
kuşatma gerçekleşmiyor. Belki birazdan bahsederiz. İstanbul'un fethi sırasında da bu tür şeyler olacak. Yani çok ciddi miktarda Fatih mesela haraç talebi olduğu söyleniyor bazı kaynaklarda. Ama bazılarında da mesela bakıyorsunuz Beyazıt'ın, Yıldırım Beyazıt'ın ikinci seferinde Haçlı ordusu geliyor.
Şehri yani korumak için.
Nibolu işte zaferiyle sonuçlanacak bir sürece giriliyor. Ya da ikinci Murat'ın, birinci Çelebi'nin, Musa Çelebi'nin yine muhasırlarına baktığımızda bazıları etkisiz kalıyor. Bazıları teknik donanım açısından daha yetersiz oluyor. Ama 1492'de mesela Timur'un Anadolu'ya girmesi, yine Yıldırım Beyazıt'ın bütün bu askeri gücünü Timur'a karşı hasretmesine neden olacak. Yaklaşık İstanbul'un geçirdiği bir 10 kadar aslında kuşatma girişimi söz konusu. Ama tabii ki bu müjdeli durum 2. Mehmet'e, Fatih Sultan Mehmet'e nasip olacak diyelim.
Konuyu çok dağıtmak da istemiyorum ama satır aralarında çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Yani bu bilgileri de bilerek verdiğinizi düşünüyorum. Kızıl Elma Roma dediniz ya.
Evet.
Roma'ya ulaşmanın birinci basamağı İstanbul'un fethiydi değil
tabii
mi?
Tabii.
Bunun altını çizmek lazım.
Yani bir de şunu düşünmek lazım. Bir önceki haftalardaki sohbetlerimizde de söyledik. Yani Anadolu'nun yarısı Osmanlı hakimiyetinde, Güneydoğu Avrupa dediğimiz ve Balkanlar Osmanlı hakimiyetinde, aslında arasında küçücük bir toprak parçası kalmış sadece.
Evet.
O iki yakanın birleşmesi, hem sağ, yani biz bugün de diyoruz İstanbul iki kıtayı birleştiriyor diye, Osmanlı için de Anadolu'sunu ve Balkanlarını birleştirecek çok önemli bir konumdaydı. Elbette ki Fatih'in hayal dünyası çok büyüktü. İdealleri çok büyüktü. Bunu sonra ölümünden hemen önce Otranto seferiyle de gerçekleştirmeye çalıştığını biliyoruz. Mesela İstanbul ilk etapta o müjdeye nail olmak ve daha sonra o Kızıl Elma'yı Roma'ya kadar takip etmenin ilk aşamasıydı diyelim.
Evet. Yani İstanbul dediğimiz yer sur içinden ibaret olan bir yerdi.
Evet. Bugün tarihi İstanbul dediğimiz yer aslında surlarla kapalı yer.
Biz İstanbul deyince hani böyle işte şeyden Tuzla'dan başlayıp da Çerkezköy'e kadar giden bir coğrafyayı zannediyoruz. Yok, ama öyle değil.
Yani hem asıl bunu tarihi söylediğiniz şu açıdan da iyi oldu. Hani İstanbul'un yedi tepesi diyoruz. Bugün işte Çamlıca'yı falan biz o tarihi yedi tepeden, öyle değil. Yani tarihi İstanbul surlarla çevrili olan İstanbul'dur. Ve bunun dışında kalan aslında tarihi yerler de vardı. Üsküdar, Galata, Eyüp gibi.
Bilad-ı Selase denen.
Aynen öyle. Bilad-ı Selase denen yerler. Ama oralar bile tarihi İstanbul'un bir parçası değildi. Yani mesela Venedikli Cenovalılar Galata'da, Pera'da çok aktiftiler. Ama bütün o birazdan belki detaylarına gireceğimiz fetih hadisesi tamamen sur içindeki İstanbul için geçerli bir durum.
Eyvallah. Hocam bir şey daha sormak isterim. Yine cümleleriniz arasında ilginç bir şey söylediniz. Yıldırım Beyazıt'ın kuşatması sırasında Haçlı ordusu İstanbul'u korumaya geliyor. Tarihte bir rivayet vardır. Derler ki işte bu Haçlılar İstanbul'u korumaya geldiğinde İstanbul'u talan etmişler. Ve İstanbul ahalisi Fatih İstanbul'a girmek üzereyken demiş ki Konstantinopolis'te Haçlı külahı göreceğimizi Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz demişler. Bu hadise Yıldırım Beyazıt'ın kuşatması sırasında Haçlılar tarafından şehir korunurken gerçekleşiyor değil mi?
Bu şimdi şöyle, eğer kastettiğiniz 4. Haçlı Seferi ise ki ona değinelim, bu önce oluyor. Yıldırım Beyazıt işte 1390'lardan ya da 1400'lerin başlarından bahsediyoruz. Aslında bu fethin ne diyelim yabancı kaynaklarda anlatılmasında da kullanılan bir bahistir. Ne gibi? Şu açıdan yani biz tamam Bizans yenildi ama zaten Bizans tükenmiş durumdaydı. İşte yorgundu. Buna sebep gösterilen şeylerden bir tanesi de 4. Haçlı Seferi'dir. 4. Haçlı Seferi 1204 yılında oluyor. Yani aslında epeyce bir önce, yani fetihten neredeyse 200-250 yıl önce başlıyor. Ama 4. Haçlı Seferi'nin önemli bir özelliği var. Normalde Haçlı Seferleri hepimizin malumu işte daha çok kutsal toprakları, Kudüs'ü hedef alırlar. Ama 4. Haçlı Seferi Kudüs'e varamadan İstanbul, Konstantinopolis'te sonlanıyor ve İstanbul'un yağmalanmasına neden oluyor. Ve 1204'ten 1261'e kadar 57 yıllık bir Latin krallığı kuruluyor.
İstanbul'da.
Aynen. Yani 57 yıl, yani az boz bir şey değil bu. Dolayısıyla bu dönem Latin dönemi diye biliniyor. Hı-hı. Ve mesela bahis geldiği için tekrardan biraz açacağım o konuyu.
Eyvallah, buyursun.
İstanbul'un fethi öncesinde İstanbul'daki tartışmalardan bir tanesi Katoliklik mezhebiyle Ortodoksluk mezhebinin birleşme meselesi. Hı-hı. Neredeyse yani Floransa konsülünde 1439 fetihten işte biraz önce bu karara bağlanmış, bu yönde bir ittifak en azından kararı alınmış. Hı-hı. Fakat İstanbul halkının bunda bir
itirazı var.
İtirazı var. Gönülden bir desteği söz konusu değil. Bunun arka planında da Latinleri tekrardan İstanbul'a görmek istemiyoruz tecrübesi var. Yani bunlar 1204'te geldiler, 50 küsur yıl burada kaldılar. Şehir yağmalandı, talan edildi. Dolayısıyla biz tekrardan bu Latinleri Konstantinopolis'te görmek istemiyoruz gibi bir durum da söz konusu. Yani tarihte böyle bir tecrübeleri var. Yıldırım Beyazıt döneminde değil ama
dördüncü Haçlı
sonuç itibariyle Haçlı seferleri de bitmiş değil.
Tabii.
Hala bile devam ediyor. Evet. Ama 1396 yılında böyle bir Haçlı seferi tekrardan gelecek. Yıldırım Beyazıt muhasarayı kaldırmak durumunda kalacak. Nibolu Savaşı yapılacak. Akabinde de bu bir Yıldırım Beyazıt ve Osmanlı için bir zafere dönüşmüş olacak.
Şehri öyle yağmalamışlar ki 200 küsür sene, 250 sene belki de unutulmamış yaptıkları yağmanın şeyi. İşte yani belki inşallah vaktimiz olursa onu da konuşuruz. Fetih ile işgal arasındaki farkın ne olduğunda buradan bir şekilde görmüş oluyoruz.
Tabii şunu da unutmamak lazım. Yani bir yandan bu Latinler Konstantinopolis'e zarar vermiş, yağma yatmış vesaire. Ama zaten demin de ifade ettiğim gibi yani iki yakın arasında küçük bir toprak parçası olarak kalmış İstanbul. O surların dışında çok az bazı Bizans köylere, Silivri'ye kadar giden yerlerde mevcutmuş. Ama bunlara da Osmanlı yani küçük köy mesabesinde olduğu için açıkçası çok da askeri anlamda önem vermiyor. Asıl bütün enerjisinin yoğunluğunu sur içindeki yere yoğunlaştırıyor. Ama şunu da altını çizmemiz lazım. Bizans öteden beri Osmanlı'ya vergi veren, haraç veren bir devlet. Ve aslında bu kuşatmaların bir kısmı haraçların geciktirilmesi, ödenmemesi durumuna yapılıyor. Durumunda yapılıyor. Evet, 3, 5, 10 defa belki kuşatıldı farklı padişahlar döneminde. Fetret döneminde bile düşünün İstanbul'u Musa Çelebi kuşatıyor. Dolayısıyla bu haraçların ödenmesi hem Osmanlı için önemli bir gelir kaynağı ama aynı zamanda Bizans'ın daha vassal konumunda, daha siyasi ve askeri anlamda daha aşağı konumunda olduğunu göstermesi bakımından da önemli.
Hocam şehir 10 küsür kez yani 10'a yakın kuşatıldı Fatih Sultan Mehmet'ten önce. Ama bir türlü fethedilemedi. Fatih Sultan Mehmet'e nasip oldu bu fethi. Fatih bu sefere nasıl hazırlanıyor? Bu fethe nasıl hazırlıklar yapıyor hocam?
Evet. Şimdi aslında Fatih muhtemelen bütün süreci yaşayarak bu kuşatma ve fetih misyonunu kendine bir misyon edinerek büyüyor. Ve aslında şunu görüyoruz. O fetih sırasındaki müzakerelerde Fatih'e ve ya da onun elçilerine atalarınız çok denedi bunu beceremediler tabiri caizse siz nasıl yapacaksınız tarzında söylemleri bile oluyor. Ama öyle anlaşılıyor ki Fatih bunun için çok ciddi bir fizibilite yapmış, çok ciddi bir çalışma yapmış. Yani şimdiki insanlarımız gibi yattığı yerden başarıyı beklememiş açıkçası. Evet. Fiili bir çalışma var. İşin manevi boyutu tabii ki var.
Öncesi ve sonrasıyla değil mi?
Aynen.
Yani çocukluğundan itibaren.
Tabii ki, tabii ki. Yani belki daha yakın döneminden başlayacak olursak bu fetih hazırlıkları bakımından hepimizin bildiği bu Rumeli Hisarı'nın inşa edilmesi 4,5 ay gibi çok kısa bir sürede her bir burcu böyle bir paşasına adeta ihale ederek diyelim yani gözetimde onların desteğiyle inşa ettirmesi çok önemli bir şey. Böylece Atası Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu Hisarı'nda yaptığı o boğazın en dar kısmında gemilerin gelmesini engelleyecek bir yapıyı aslında kurmaya çalışıyor. Ama özellikle Edirne bu anlamda hazırlıkların yapıldığı önemli bir yer. Topçuluk anlamında çok ciddi bir çalışmanın olduğunu görürüz. Yani gerek Macar Urban'ın döktüğü toplar, gerekse çizimlerini bizzat Fatih'in yaptığı yeni havan toplarının dökülmesi. Bunlar tabii ki işin o ne diyelim bilgi birikimini, hazırlık safhasını göstermesi bakımından önemli. Tabii Edirne İstanbul'a nispeten uzak. Yani ciddi bir ne diyelim mesafe var. Büyük toplar dökülüyor. Mesela Fatih'in döktüğü o şahi topları 8 metre uzunluğunda ve oldukça ağır, yani 17 tona varan bir ağırlıktan bahsediliyor. Mesela hazırlık kapsamında bunların 2 ay önceden yola çıkması gerekiyor. Yaklaşık işte 60 civarında büyükbaş hayvanın çektiği ve bunun da öncesinde işte 50-100 kadar marangozun vesaire istihkam birimlerinin gidip gerekirse köprüler yaptığı vesaire bir süreç var. Dolayısıyla her aşaması oldukça ince bir şekilde planlanmış bir hazırlık aşamasından bahsediyoruz aslında.
Atımıza bindik gidiyoruz diye bir kuşatma
değil,
yok
öyle
yani.
Öyle bir şey yok, asla yok. Diğer taraftan ya meselenin bir kara boyutu var, bir de deniz boyutu var. Yani işte donanmanın Gelibolu'dan hareket etmesi, Fatih'in işte kendisinin bizzat Edirne'den yola çıkması, bunlar hepsi iyi planlanmış, belli bir takvim yapıyor. Ya da birazdan yine muhtemelen konuşacağız, gemilerin karadan yürütülmesi, birçok rivayet var. Bu gemilerin karaya çıkartıldığı alanda bir koy gibi bir yer. Gemilerin orada inşa edildiğini de bazı rivayetlere yazıyor. Yani gemi inşa etmek o kadar kolay bir şey mi? Değil. Evet. Yani demek ki bu çok ciddi bir hazırlığı gösteriyor. Bu noktada bu hazırlıklar oldukça önemli. Yani fethin 29 Mayıs'ta gerçekleştiğini düşünürsek 23 Mart'ta Edirne'den yola çıkıyor Fatih. Ve 10-15 gün civarında İstanbul'a varıyor. Ve Osmanlı ordusu ve bu orduya ilişkin rakamlar da çok ne diyelim farklı. Yani 100 küsür binlerden bahsediyorum. 400 bine kadar çıkan rakamlar da var ama ben bu konuda dinleyicilerimize özellikle bir kitabı da bu vesileyle tavsiye etmiş olayım.
Buyursunlar hocam.
Feridun Emecen Hoca'nın bu alanda yapmış olduğu birçok eser var, yazmış olduğu. Fetih ve Kıyamet ilk etapta belki hatırlanabilecek olanlardan. Hem de okuyunuşu da oldukça ne diyeyim seri, akıcı. Dinleyicilerimiz bu esere başvurabilirler. Feridun Hoca bu alanda iyi bir uzman. Ve onun verdiği rakamlar Osmanlı ordusunun 50 bin ila 70 bin civarında olduğuna dair. Yani yeniçerileriyle, tımarlı sipahileriyle, yaya müsellem, azaplar ya da gönüllülerle birlikte böyle bir rakama vardığını ifade ediyor. Ama yabancı kaynaklar özellikle Osmanlı ordusunu biraz daha büyük göstermeye çalışıyorlar ki burada biraz da şey var, yenildik ama büyük bir orduya yenildik. Biraz o yenilme psikolojisiyle böyle bir düşmanı büyük gösterme durumu söz konusu.
Zaten Konstantinopol bitmişti. Zaten saldıran, işgal eden ordu oldukça çok fazla askerden teşekkür ediyordu. Dolayısıyla evet, İstanbul'un düşmesi kaçınılmazdı gibi bir algı var.
Yaklaşık nüfusun 50 bine düştüğünden kaynaklar bahsediyor. Yani ciddi bir kaçış var bir defa şehirde. Yani halk bir şekilde surlardan bu hazırlıkları görüyor. Dolayısıyla ya da o Cenovalılar, Venedikler bir şekilde şehre haberler de getiriyor. Şehirden ciddi bir kaçış da söz konusu. Hatta birçok yabancı kaynak şunu da ifade ediyor. Rönesans'ı indirekt olarak tetikleyenler bu İstanbul'dan Avrupa'ya, İtalya'ya giden entelektüellerdi diyor. Çok böyle direkt bir etkisi değil de ama bu Bizans'tan
dolaylı
giden
olarak,
evet, eski o Grek Roma düşüncesine ait eserleri de bir beraberinde götüren entelektüellerin böyle bir indirekt etkiye sahip olduğunu da ifade ediyorlar.
Son hocam birkaç saniyemiz kaldı da ama şunu söyleyeyim araya gitmeden önce. Bir de İstanbul fethi sırasında şey derler, Ayasofya Kilisesi'nde o dönem kilise olarak işlev görüyordu. Ayasofya Kilisesi'nde o dönemde Fatih İstanbul'a girerken papazların işte melekler erkek mi dişi mi tartışmasına girdiğini falan söylüyor. Evet. Hani Konstantinopolis'in de entelektüel çerçevede ne durumda olduğunu göstermesi bakımından önemli bir örnektir bu.
Belki biraz da din adamlarının aslında ne kadar dar çerçevede belki henüz orta çağ, yani o skolastik düşüncenin belki biraz daha vermiş olduğu sığlığı göstermesi bakımından önemli diyebiliriz.
Eyvallah. Hocam bir ara verelim mi? Aranın ardından devam edelim. Daha konuşacak çok konumuz var.
Evet.
Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programında bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. İstanbul'un fethini konuşuyoruz. Bu bölümümüzde, birinci bölümde fetih öncesindeki hazırlıklara değindik ve Fatih Sultan Mehmet'ten önce İstanbul'un kuşatılması konusuna biraz temas ettik. Şimdi yavaş yavaş artık fethe doğru, fethin gerçekleştiği ana doğru gelmeye çalışacağız.
Konstantinopolis'e yaklaşıyoruz.
Evet hocam, şimdi her tarafı surlarla çevrili bir şehir, küçük de olsa. Çok önemli bir şehir. Bugün hala o surların kalıntıları bile var. Hani Necip Fazıl diyor ya, tarihin izleri var surlarda delik delik diye. O dönemi resmen surlara bakınca görüyoruz ne olduğunu
bir
yani.
Bir de şeyi aklıma getirdiniz. 90'lı yıllarda şimdiki Cumhurbaşkanımız belediye başkanı seçildiğinde surların tamiri meselesi vardı. Hmm. O zaman tartışılırdı. Bu Bizans surlarını niye tamir ediyoruz diye bir tartışma da vardı. Evet. Yani eyvallah. Bir kısmı eskise de bir kısmı daha yeni dursa da sonuçta birçok ortaçağ şehrinde olduğu gibi surlarla çevrilen bir şehirdi Konstantinopolis.
Bu kalıntılardan bile sanki ben kendi adıma konuşayım hocam. Oraya her bakışımda şeyi görüyorum yani. Bir Fatih Sultan Mehmet'in o şehri kuşatış anını hissediyorum sanki. Öyle güzel bir özelliği de var. Peki Fatih Sultan Mehmet'in ordusu surların hangi bölümünden giriyor hocam?
Şimdi ifade buyurduğunuz gibi aslında bir haritayla bakıldığında surlar yaklaşık olarak böyle üçgen gibi bir durum söz konusu. Bunun önemli bir kısmı denizlere, ne diyelim, kenar denizlere paralel bir şekildeydi. Ama Fatih özellikle çadırını ya da bugünkü ifadeyle askeri karargahını Edirne Kapı civarına kuruyor. Bunun aslında birkaç sebebi belki söylenebilir. Bir, hem Fatih hem ne diyelim ordunun bu anlamdaki görevlileri surları çok iyi anlamda tetkik etmişlerdi. Yani bu surların en zayıf noktası neresidir? Yani en çabuk mukavemet nereden kırılır? Bunun bir analizi yapılmış görünüyor. Bir diğer açıdan da Edirne Kapı'da hemen aslında Tekfur Sarayı var. Orada bir idari merkez olması bakımından da önemli. Dolayısıyla Fatih'in bugün Edirne Kapı, Eğri Kapı arasına Osmanlı güçlerini odakladığını, buraya yönlendirdiğini, ordunun ne diyelim asıl unsurlarını buraya taşıdığını söyleyebiliriz. Ama bazı kaynaklarda deniz tarafındaki surlardan da girildiğine dair ne diyelim rivayetler var. Ama belki birazdan konuşacağız bu gemilerin yürütülmesi meselesi. Haliç'e gemilerin inmesinin aslında çok ne diyelim büyük bir etkisi olmuyor. Onlar evet Haliç'e indikten sonra surları işte top atışına tutuyorlar vesaire. Oradaki en büyük etki aslında konuya da girmiş olduk konu oraya gelince.
Eyvallah.
Şimdi Haliç'e zincir çekildiği için oraya gemiler giremiyor. Ama yukarıdan gelen gemiler bir şekilde bir sabah Bizanslar uyandığında Haliç'te gemileri görünce çok büyük bir şaşkınlık. Yani en büyük etkisi psikolojik etki. Bizans yönetiminde askerlerinde bir şevk kırılması ve işte fethin gerçekleşeceğine dair ne diyelim emarelerin artık çok daha somutlaşması gibi tehlike çanları onlar için çalmaya başlıyor. Deniz tarafından surlardan girildiğine dair rivayetler daha zayıf görünüyor. O dönemin kaynakları, gerek Bizans kaynakları gerek Osmanlı çağdaş tarihçilerin yazdığı ifadeler büyük oranda Edirne Kapı, Eğri Kapı arasındaki yerlerde Osmanlı'nın asıl güçlerini temerküz ettiğini ve bugünkü o Edirne Kapı civarından şehre girildiğini de ifade ediyor. Bir diğer şey de şu, aslında 29 Mayıs, evet, fethin gerçekleştiği gün Ama kaynakları okuduğunuzda şunu anlıyorsunuz. Aslında surdaki gedikler daha önceki tarihlerde açılıyor. İçeriye askerler de giriyor. Atlı birlikler bile giriyor. Ama arkası gelmeyince fetih müyesser olmuyor. Ya da diğer bir ifadeyle içeriye girenler çok büyük bir ihtimalle belli bir çarpıştırmadan sonra şehit oluyorlar.
Ama topla ilk defa surları sarsan kişi Fatih Sultan Mehmet'tir değil
doğru,
mi?
Doğru. Yani o büyük toplar çok ciddi anlamda zarar veriyor. Gedikler açılıyor. Ve hani giriliyor ama bunlar çoğu zaman püskürtülüyor ve bu surlar onarılıyor. İşte bazen ne diyelim topraktır, taştır vesaire gibi şeylerle bazen böyle sivri uçlu kazıklar yerleştirecek şekilde bunların devamlı onarıldığını ama sonuçta o büyük topların dövmesiyle devamlı bir ne diyelim zarar gördüğünü hatta bazı kaynaklar o gediklerin mesafesini falan bile veriyor yani şu kadar büyüklükte vesaire diye. Surların belki en zayıf noktasının orası olması Fatih'in de daha yani bir şekilde işini de kolaylaştırmış oluyor.
Eyvallah. Hocam şimdi kuşkusuz İstanbul sadece askeri güçle değil bir de manevi mimarların da etkisiyle fethedildi. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ı burada ümitsizliğe düştüğü anları destekleyen yanında önemli manevi şahsiyetler vardı.
Evet.
Hatta ifade buyurdunuz programın girişinde Fatih Sultan Mehmet'e ya işte senin ataların da bu şehri kuşattılar ama başaramadılar. Sen de İstanbul'un fethini gerçekleştiremeyeceksin şeklinde bir takım kötü düşünceler empoze etmeye çalışan, onu ümitsizliğe, karamsarlığa sevk etmeye çalışan paşaları da vardı. Fakat hani hep rivayettir, anlatılır. Sultan II. Murat Han Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyarete gittiğinde ona İstanbul'un fethini sorar. O da der ki senle ben göremeyeceğiz ama İşte bizim bu köseyle senin bu kundaktaki bebek İstanbul'u fethedecekler derler. Dolayısıyla şehrin fethinde manevi mimarların da etkisi çok fazla. Bunlar tabii. Kimlerdir hocam?
Kesinlikle. Şimdi belki öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Yani bir İstanbul tabii ki çok büyük bir şehir. Çok önemli bir şehir. Bu şehirle ilgili o kadar çok anlatılar söylenmiş. Bunların bir kısmı efsane ve mitlerle dolu. Özellikle mesela Bizans tarafında çok önemli kehanetlerden vesaire bahsedilir. Ama bizim tarafımızda da bu anlatıların önemli bir kısmı bu manevi mimarlarla ilgilidir özellikle. Yani bizim en bildiğimiz, en meşhur bunlardan Akşemseddin'dir. Ama Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi manevi liderlerin de desteği oldukça önemli. Ve hatta bu destek şunu düşündüğümüzde daha önemli hale geliyor. Fatih'in tabiri caizse bürokratları arasında bu fethe karşı çıkan, muhalefet eden isimler de vardı. Başında Çandarlı Halil Paşa'nın da bulunduğu. Yani böyle büyük bir imparatorluğa kafa tutmak, barış içerisinde rahat rahat yaşamak varken niye savaşalım? Ya da bu şehri alsak bile rahat olmayacağız. Bu şehri tekrardan geri almak için devamlı bir savaş modunda olacağız tarzında ciddi bir muhalefet var. Ve mesela bu deniz savaşlarının başladığı ilk zamanda 4 tane gemiye karşı, Bizans'a yardıma gelen 4 gemiye karşı bir başarısızlık elde edildiğinde bu muhalefet oldukça bir yükseliyor. Seslerini yükseltmeye başlıyorlar. Ve o dönemde bu manevi liderlerin işte desteği çok önemli oluyor. Ama şunu da söyleyelim. Bu manevi liderlerin desteği ilginçtir. Akşemseddin'in Fatih'e yazdığı bir mektup var. Böyle sadece padişahı, sultanı pohpohlamak, zafer işte Allah'ın zaferi yakındır tarzında değil. Çok ciddi kritikleri ve eleştirileri de taşıdığını görüyoruz aslında. Yani benim önümde de açık, hemen oradan birkaç şey okuyacağım. Mesela bu işte demin bahsettiğim 4 gemi Bizans'a yardıma geliyor ve bunlar Halic'e girmeden bir şekilde Fatih bu gemilerin bertaraf edilmesini istiyor. Ama o dönemki işte Baltaoğlu diye isimdeki denizci bunda başarılı olamıyor. Rüzgar ters esiyor vesaire vesaire. Akşam olduğunda bir şekilde gemiler sığınmış oluyor. Fatih buna çok sinirleniyor ve o yüzden bir batılı yazar Fatih'in atını denize sürdüğünü söyler. O meşhur tabloyu zihinlerimize de getirebiliriz. Bunun akabinde o işte muhalefet sesleri yükselmeye başlıyor. Yani ilk başarısızlık gibi elde düşünülüyor. Ve Akşemseddin aslında hepsi aynı karargâhta, aynı yerde olmasına rağmen gidip sultana karşı söylemeyip bir mektup yazıyor. İlginçtir. Sizin olayları yeterince idare edememeniz ve emirlerinizi uygulatmadaki eksikleriniz diye başlayan bir cümle var. Yani bu çok ciddi bir eleştiridir aslında sultana. Kendisinin dualarından, tebşirlerinden vesaire bunlardan da bahsediyor. Bir diğer ne diyelim ilginç nokta, Allah için başını ve canını koyacak azdır diyor. Yani ordudaki askerin profilini aslında şey yaparken bazılarının demek ki menfaatleri için aslında oraya geldiğini de bir anlamda vurguluyor. Ama bu işin ne diyeyim yürekten savaşla, imanla, cihatla olacağını anlattıktan sonra da mektubun sonu müjdeyle bitiyor aslında. Allah'a şükür olsun ki çeşitli lütufla, şöyle başlayayım pardon. Yine hüzün içerisinde Kur'an okuyup yattım. Allah'a şükür olsun ki çeşitli lütuflara, sevinçli haberlere şahit oldum. Epeydir onun gibi bir şeye mazhar olmadığım için büyük bir teselli buldum gibi aslında böyle müjdeleyici haberleri de veriyor. Belki fethin ne zaman gerçekleşeceğini böyle nokta atışı gibi söylediğini bu mektuptan görmüyoruz. Ama en azından bu müjdeyi verdiğini de görüyoruz. Evet. Adeta sultanı böyle havf ve reca arasında tutarak, korku ve ümit arasında bir denge halinde ona bir danışmanlık yapıyor. Manevi anlamda bir danışmanlık hizmeti verdiğini söyleyebiliriz. Tabii Akşemseddin'in rolü fetihten sonra da devam edecek. Yani Ayasofya'da işte ilk cuma namazını kıldırması vesaire gibi. O süreçlerde de bu manevi ya da Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabrinin bulunması gibi başka noktalarda da o manevi mimarların rolü devam edecek.
Hocam bir rivayetten bahsederler yine. Kaynaklarda var mıdır bilmiyorum da. Hani bu böyle halk arasında anlatılan bir hikayedir. İşte Akşemseddin Hazretleri'nin işaret ettiği yeri Fatih Sultan Mehmet orada işaret olarak oraya dikilen çubuğu kaldırır. Başka bir yere koyuyor.
Eyyub el-Ensari'nin mezarıyla ilgili diyorsunuz.
Bu kaynaklarda var mı hocam?
Açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani bu rivayeti ben de okudum. İkinci literatürde okudum. Yani adeta Fatih'in şeyhini test edermiş gibi bir anlatıyla anlatılıyor. Ama bunun ben çağdaş kaynaklarda yani o dönemde yazılan kaynaklarda olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hatırlamıyorum.
Çünkü İstanbul'un fethiyle ilgili çok rivayet dolaşıyor. Mesela işte bugün Cibari dediğimiz yerden işte bir Kadiri Şeyhi Cebe Ali ve Müridan'ın Marmara Denizi'ne postlarını serip üzerlerine oturup ellerinde teflerle tef çala çala surlara doğru gittiği anlatılır mesela.
Doğru. İşte o yüzden demin de buna aslında dikkat çekmeye çalıştım. Yani bu tür anlatılar çok fazla. Bunlar biraz da meselenin popülerleştirilmesi bağlamında çok normaldir. Aslında birçok büyük şehir, büyük fetihler için benzer hikayeleri, anlatıları görmek mümkün. İşin Bizans boyutunda da çok var. Yok işte fetih gününde dolunay mı olacaktı, nasıldı? İşte ilk şehri kuran Konstantinopolis'in adını taşıyan imparator döneminde fethin olmayacağı falan gibi böyle farklı kehanetler var aslında. Ya da Ulubatlı Hasan meselesi.
Evet.
Yani surlara ilk bayrağı kim dikti? Yani kaynaklarda Ulubatlı Hasan ifadesini görmüyoruz. Hatta farklı isimlerden bahsedildiğini de görüyoruz. Ama bunlar işin biraz daha popüler boyutunu gösteriyor açıkçası.
Eyvallah. Hocam yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şimdi şehrin düşüşünü isterseniz biraz konuşalım. Kuşatma yanılmıyorsam Paşazade'nin tarihinde şey diye geçiyordu. 51 gün sürdü. 52. gün şehir düştü.
53-54 diye genelde yazılıyor. Evet.
Paşazade'de bu şekilde geçiyordu. Şehir nasıl düşüyor hocam İstanbul?
Şimdi şöyle söyleyelim. Birincisi 6 Nisan gibi başlıyor. Bir cuma günü. Aslında bu 54 günlük süreç. Yine Cuma'ya atfedilen önemden dolayı o gün başlatılıyor. Ve ilk yaklaşık bir 10 gün kadar top atışlarıyla aslında surları yormak ve ne diyelim zedelemek amaçlı yapılan şeyleri görüyoruz. Genel hücum anlamında birkaç tane genel hücum var. Yani bunlardan işte 7 Mayıs civarında bir genel hücumun başlatıldığını görüyoruz. Surlarda gedikler açıldığını, demin de ifade ettiğim gibi askerlerin girdiklerini vesaire. Ama bunlar onarıldıkça ve o askerler püskürtüldükçe yeni hücumların devamlı yapıldığını görüyoruz. Ve Fatih'in de o fethin uzamasıyla sabırsızlanması, bir yandan o muhalefetin gün geçtikçe sesini yükseltmesi gibi o ne diyelim saiklerle bunu 29 Mayıs için planladığını görüyoruz. Hı hı. Bir gün öncesinde askerini dinlendirdiğini görüyoruz. Kaynaklarda bu var. Hatta o gece askerlere yağma ilanı yapılıyor. Hı. Yani İslam hukukuna uygun olarak fetihlerde 3 günlük bir yağma da söz konusudur. Her ne kadar fetihten sonra Fatih bunu daha kısa tutsa da bu biraz da şu tartışmayı da beraberinde getiriyor. Yabancı kaynaklarda hep şu tartışma var. Özellikle kuruluş yıllarına ilişkin. Osmanlı'nın genişlemesinde ya da fetihlerindeki başarısının sebebi nedir? Ya çoğu insan, yabancılar bile artık gaza teorisi dedikleri, yani bizim ilahi kelimetullah dediğimiz İslam'ı, Allah'ın adını, dinini yaymanın birincil bir rol oynadığını bu fetihlerde altını çiziyor. Ama çok böyle ne diyelim arka sıralarda gelen bazı açıklamalar da yağmanın askerlerde bir coşkuya sebep olduğunu, dolayısıyla ganimet arzusunun da askerleri bu ne diyelim fetihlerde çok ciddi anlamda kamçıladığını söylüyor. Hı-hı. Ben açıkçası yağma ve ganimet arzusunun hiç ne diyeyim etkisiz olduğunu düşünmüyorum. Ama hala o gaza, cihat, ilahi kelimetullah ön sırada olmak üzere bu askerler, sonuçta onlar da insan. Yani tabii. Bugünkü insanlarımız, en dindarımız bile bugünkü belli bir mal, mülk sevdası düşüncesi içerisinde olmuyor mu? Oluyor.
Hocam, bir de adamların başka işleri de yok yani.
Yok. Yani dolayısıyla
savaşıp ganimet almaktan başka işleri de yok.
Dolayısıyla yani yağma ilan edildiğinde de bu insanlar işte şehir halkından, savaşanlar arasından köleler elde etmek, belli ne diyelim zenginlik kaynakları elde etmek imkanına sahip oluyorlar. Hı-hı. Belki son bir gayretle, bir çabayla tekrardan savaşıyorlar. Dolayısıyla o 28 Mayıs gecesinde böyle bir yağmanın da İslam hukukuna uygun bir şekilde ilan edildiğini ve o son hücumun işte sabah namazından sonra, kaynaklarda genelde sabah namazıyla işte güneşin doğduğu vakitler arasında muhtemelen 3-4 saatlik bir dönemde, hı hı, şehrin düştüğünü ve yine Topkapı Edirne Kapı arasından giriş yapıldığını görüyoruz. Burada mesela birkaç mesele var. Bizans İmparatoru ne oluyor? Birçok kaynakta aslında Zeytinburnu'na doğru kaçmaya çalışırken, muhtemelen gemilere doğru, hmm, kaçmaya çalışırken işte bir asker grubuna denk geldi ve askerlerin de onun imparator olduğunu bilmeden aslında öldürdüğünü, yani çünkü başka rivayetlerde rütbelerini ya da giysilerini sökerek bir sıradan askermiş gibi çarpıştığına dair rivayetler de var. Ama onun burada öldüğünü en azından görüyoruz. Hatta daha sonra cesedinin bulunmasına Fatih talimat verecek, işte başı kesilip getirilecek ve Bizans'taki asillere de bu teyit ettirilecek. Hı hı. Böyle bir durum söz konusu. Bu Şehzade Orhan meselesi var. Evet. Bizans'ın mesela, onun da mesela savaş sırasında öldüğünü kaynakların ifadesinde görüyoruz. Dolayısıyla ilk çarpışmalar bittikten sonra Ayasofya'ya doğru gidiliyor. Efendime söyleyeyim. Ayasofya'nın halkın da toplandığı, hatta zaman zaman imparatorun da katılıp dua ettiklerini efendime söyleyeyim görüyoruz. Ve fetihten sonra da buranın camiye çevrilmesi için Fatih'in talimatlar verdiğini ve belli ne diyelim yerlere özellikle dokunulmamasını, Fatih'in, hmm, bizzat talimatını verdiğini görüyoruz. Bu bilhassa Aksaray'la Ayasofya arasındaki kiliselerin, hmm, camiye daha çok çevrildiğini görüyoruz. Ama başka yerlerdeki kiliselerin ne denir dokunulmadığını, bazı kaynaklar şehirdeki Hristiyan ve Yahudi gruplarla Fatih'in bir anlaşma içine girdiğini, dolayısıyla bundan dolayı da diğer kiliselere dokunulmadığını vesaire. Yani bunlar arasında çok büyükleri var. Hı-hı. Pantokrat Kilisesi mesela, bu Unkapı'nın da ki kilise Ayasofya'dan sonra ikinci büyük kilisedir. Ya da bugün var olmayan Fatih civarında Havariyun Kilisesi, hı-hı, vardı, çok önemli. Bunlara dokunulmuyor. Burada şey çok önemli, oraya da değinmiş olalım programı bitirmeden. Şehrin savaşarak mı fethedildiği, yoksa ne diyeyim, barış yoluyla teslim alındığı çok önemli farklar arz ediyor. Hı-hı. Yani avneten, yani savaşarak alınması ayrı bir hukuku gerektiriyor. Ve Fatih aslında bu hazırlıklarını yaptıktan sonra genel hücumu başlatmadan önce elçi göndererek tekrar İslam'a uygun bir şekilde şehri teslim etmelerini istiyor. Hı-hı. Teslim ederseniz dokunmayız, şehri yıkmayız, efendime söyleyeyim, hatta Bizans İmparatoru'na Mora'da bir yer bile teklif ediliyor. Hı-hı. Orada yönetmeye devam edersin diyor. Ama kabul etmezseniz, şehri teslim etmezseniz de bunun ceremesine katlanırsınız. Yani halkının köleleştirilmesinden tutun da her türlü hakka sahip oluyor. Bazı kaynaklar şehrin sulhen mi yoksa savaşla mı alındığı noktasında tereddütler yaşanıyor. Niye? Bu kiliseler niye duruyor o zaman diye. Ebu Suud bile daha sonra bu konuda fetva verecek. Bu noktada demin bahsettiğim o fetihten sonra bazı Hristiyan ve Yahudi tebaayla aslında Fatih'in bir anlaşma yaptığına dair rivayetler var. Bu da Fatih'in İstanbul'daki nüfusu koruma ve şehri sosyoekonomik ve dini açıdan canlı tutma adına yaptığı yönünde açıklamalar var aslında. Bunları da ifade etmiş olalım.
Eyvallah hocam, programımızın sonuna geldik. Asıl da
zaman çabuk geçiyor.
Evet, yani bir şey var. Tabii İstanbul'un fethinin dünyada nasıl karşılandığı, nasıl yankılandığı meselesi de var. Bunu inşallah başka vesileyle, başka bir programımıza bırakalım. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Çok keyifli, ben teşekkür ediyorum.
Oldu. Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birlikte İstanbul'un fethini konuştuk. Fetih toprakları için oldukça önemli bir hadise. Programımızın girişinde de ifade etmiştik. Sadece bizim topraklarımız için değil, bütün İslam dünyası için oldukça önemli bir hadise. Fethin 566. yılı kutlu olsun. Ramazan'ın şerefiniz tekrar mübarek olsun. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.